Ayrım 6.
Esrar ve afyon tiryakileri. Alkollü içki ve tütün gibi keyif vasıtaları hilkaten rint meşrep olmayan ulema arasında hoş görülmezdi. Ulema efendilerin keyif düşkünleri afyon yutarlardı. 4. Murat'ın yasaklarla dolu istibdat devrinde afyon kullanmak da yasak edilmişti. Padişahın bu yasağına kurban olanların başında kendi hekimbaşı Emir Çelebi gelir. Kıymetli bir tabip, zarif ve rint bir adam olan Emir Çelebi'nin öldürülmesi, Türkiye tarihinde bir eşine rastlanmayan vakalardandır. Çok şiddetli içki yasağına rağmen padişahın gözdeleri, nedimleri, ayyaş hükümlerin içki alemlerine iştirak ederlerdi. 4. Murat zaman zaman hekimbaşının ahvalinde de değişiklikler görerek keyif itiyadını hissetmiş ve bir gün, "Efendi sen afyon yer misin?" diye sormuştu. Zavallı Emir Çelebi başı korkusuna yalan söylemiş, "Hayır sultanım" diye inkar etmiş. Padişahın gözde silahları Mahbub Mustafa Paşa, himaye etmek istediği bir tabibi hassa hekimleri arasına almasını Emir Çelebi'den rica etmiş. Emir Çelebi de bu ricayı emir telakki ederek derhal yerine getirecek yerde bir gedik boşalsın verelim demek gafletini göstermiş. Silahdar Paşa da hekimbaşıya bu maddeden kim bağlamış. Emir Çelebi gayet güzel satranç oynardı. Sultan Murat da namlı satranççılardandı ve ekseriya Emir Çelebi ile saatlerce satranç tahtası başında otururdu. Bir gün yine Emir Çelebi'yi çağırtmış, silahdar Mustafa Paşa, "Be hey padişahım, o tiryaki afyonunu yemeden gelemez" demişti. Sultan Murat, "Ben sordum, Emir Çelebi afyon yemez ve padişahlara yalan söylenmeyeceğini bilir" cevabını verince Mustafa Paşa, "Başı korkusundan hakikati söylememiştir. Emir Çelebi afyon yer, ispat ederim" demişti. O sıralarda yani Hicri 1048 yılında da Sultan Murat Bağdat seferine çıkmıştı. Yolda Silahtar Paşa Emir Çelebi'nin mahrem hizmetkarlarından bir oğlanı parayla elde ederek efendisinin afyonunu nerede sakladığını ve ne zamanlar yuttuğunu öğrenmişti. Müverrihin tabiriyle bu veledi zina birkaç akçeye tamah edip veli nimetinin sırrını ifşa etmiş, "Afyonunu ben hazırlarım, bir altın hokkası vardır, çakşırının içindeki entarisinin cebinde saklar, padişahın yanında fazlaca kalırsa abdest bahanesiyle kalkar, keyfini tazeler" diye haber vermişti. Ordu Nizip benziline geldiğinde 4. Murat Emir Çelebi yine satranç oynamaya otağa çağırmıştı. Oyun arasında hekimbaşı abdest bahanesiyle kalktığında silahdar Mustafa Paşa, "Hekimbaşı afyonunu yutmaya gitti" demişti. 4. Murat, "Mustafa, bu biçareye niçin iftira edersin, ne istersin?" dedik de garasker Mustafa Paşa, "Padişahım entari ceplerini yokla, afyon çıkmazsa ben yalancı müfteri olayım" demişti. Emir Çelebi huzura dönünce Sultan Murat entari cebinde ne varsa çıkarmasını emretmiş, düşman nekrinine uğradığını gören Emir Çelebi de altın okkasını çıkarmıştı. Sultan Murat, "Efendi bu nedir?" diye sorunca hekimbaşı biraz tereddütten sonra itiraf etmiş. "Padişahım, islah olunmuş, zararı gitmiş afyon hülasasıdır" demişti. Altın okkanın içinde tahminen 10 dirhem kadar afyon varmış. O anda gazaba gelen fakat gazabını gizleyen hükümdar, "Eğer zararı gitmiş ise hepsini ye de görelim" diye emretmişti. Emir Çelebi birkaç küçük parça yuttuktan sonra, "Bu kadar yeter padişahım, kuluna yazıktır. Bu hokkanın içindeki panzehir dahi olsa hepsi yenmez" diye yalvarmış. Fakat müstebit ve muhakkak ki gaddar padişah, Emir Çelebi'yi hokkanın içindeki afyonun hepsini yedirmiş ve zorla satranç tahtasının başına oturtmuştu. "Sen bir hazık hekimsin, yediğin zehrin zararını da def edersin" demiş ve birbiri arkasından zorla 3 oyun oynatmıştı. Ve tabii bu müddet zarfında Emir Çelebi zorla yediği 10 dirhem afyonun vücudunda yapacağı tesiri giderecek tıbbi müdahaleyi yapamamıştı. Nihayet satranç tahtası önünde düşüp bayılınca çadırına götürülmüş, hizmetkarları telaş içinde tedavisine koşmuşlar. Emir Çelebi, "Bana artık ilaç gerekmez. Silahlar gibi hasbı kavi zamanında ölüm yaşamaktan hayırlıdır. Bana bir kase karlı buzlu şerbet verin" demiş ve sunulan şerbeti içtikten sonra da ölmüştü. Tütün yasağı. Tütün memleketimize ancak 17. asır başlarında 1. Ahmet zamanında İngiliz gemicileri tarafından getirilmiş ve kısa bir zaman içinde ayak takımından kibar ve ricale ve ulemaya varınca her sınıf ve tabak arasında yayılmıştı. Sigara kağıdı 19. asırda kullanılmaya başlandı. Tütün her yerde olduğu gibi bizde de lüle içinde çubukla içilirdi. Zenginler arasında lüle ve çubuk aynı zamanda bir ziynet eşyası haline getirilmiş, tereddütsüz bir sanat eseri diyebileceğimiz kıymetli taşlarla müzeyyen murassa lüleler ve çubuklar yaptırılmıştı. Naima Tütün'ün Türkiye'ye girişini Zuhuri Duhan serlevhası altında Hicri 1015 miladi 1606 yılı vakalar arasında şöylece kaydeder. Helal mi haram mı diye nice çekişmelere sebep olan tütün Frengistan'dan zuhur edip bu 1015 yılında diyarı İslam'a girdi ve nice fitne ateşi tutuşturup gittikçe yayıldı ve şöhret buldu ve memleket zürafası onun müptelası oldu. O devirde yaşamış olan Peçevili İbrahim Efendi ise tütünün memleketimize giriş tarihini 1600 Hicri 1009 yılı olarak hatırlıyor ve şunları yazıyor. 1009 senesi hududunda İngiliz kefelesi getirdiler ve bazı emraza şifa olmak namına sattılar. Ehli keyiften bazı yaran keyfe müsaadesi vardır diye müptela oldular. Giderek ehli keyif olmayanlar dahi istimal eder oldular. Hatta kibar ulemadan ve eshab-ı devletten niceleri ol iptilaya uğradılar. Kahvelerde erazil ve evbaşın tütün kesreti istimalinden kahveler gök duman olup içinde olanlar birbirini görmemek mertebelerine vardılar. Sokaklarda ve pazarlarda dahi lüle ellerinden düşmez oldu. Birbirinin yüzüne gözüne püf püf diye sokakları mahalleleri dahi kokuttular. Hakkında nice yâ ve şiirler nazmedip bir münasebet okuttular. Bazı ahbab ile bir nice defa münakaşa olundu. Bunun raiha-i kerihesi hemen adamın bıyığını, sarığını, sırtındaki esvabını, bilhassa içinde kullandığı hanesini kötü kötü kokuttuğundan gayrı, halı ve keçe gibi evinin döşemesini yaktığı, külü ile artığı ortalığı kirlettiği ve ayrıca muttasıl içildiğinden insanı işten güçten alıkoyduğu, bunun emsali nice mazaratları olduğu halde sefası ve faydası nedir dedikçe, bir eğlencedir ve bundan gayri sefası zevke dairir demekten gayri bir cevap itasına kadir olmamışlardır. Cümleden katı nazar İstanbul'da kaç defa yangınlara sebep olmuştur. Nice yüz bin adam ol ateşte yanmış yakılmıştır. Ancak forsa gemilerde vardiyalar tütün içerek bir miktar uykuyu def ederler. Forsa gözcülüğüne faydası olduğu inkar edilmez ve rutubeti dahi def edip yurubet iras eder. Ama bu kadarcık fayda için mazarratı kesire irtikabı akla yakın değildir. 1635 Hicri 1045 yılına kadar şuyu ve şöhreti o mertebedeydi ki kabili tahrir ve tabir değildir. İlk şiddetli tütün yasağını koyan ve tütün içenlere aman vermeyip ölüm cezasına çarptıran 4. Murat'tır. Bir anarşi devrinde henüz 14 yaşındayken tahta çıkan bu hükümdar, saltanatının ilk yıllarında çok kanlı askeri ihtilallerle karşılaşmıştı. Öyle ki bir seferinde gözde yakınları elinden zorla alınarak idam edildikten başka, kendi tahtı ve hayatı bile tehlikeye düşmüştü. 18 yaşına basıp devlet idaresini bizzat eline alınca, bir kahve ve tütün yasağıyla başlayarak kanlı ve müstebit bir hükümdar olmuştu. Hicri 1043 miladi 1633 yılı Zaferi'nin 27. Cuma günü İstanbul'da Cibali kapısı dışında bir kalafat yerinde bir kalafatçı funda yakıp gemi kalafat ederken ateş şiddetli bir poyrazla o civardaki kayıthanelere sirayet etmiş, süratle büyümüş, sur üzerinden şehre atlamış, kol kol yayılarak tam 24 saat İstanbul'un dörtte birini kül etmişti. Yangından sonra halk arasında türlü dedikodular başlamış, bilhassa tütün keyfi için gidilen kahvehanelerde genç padişahın uğursuzluğundan bahsedilir olmuştu. Bunun üzerine 4. Murat evvela kahvehaneleri kapatmış, kapatmakla kalmayarak bütün Türkiye'de kahvehanelerin yıkılmasını ve yerlerine bekar, nalbant ve debba odaları yaptırılmasını emretmiş, tütün içilmesine yasak ettirerek dellallar vasıtasıyla tütün içenlerin aman verilmeyip idam edileceklerini ilan ettirmişti. Devrin ulemasından ve mutaassıp sofulardan Kadızade Mehmet Efendi de müthiş bir tütün düşmanıydı ve padişahın da bu zata karşı hürmeti vardı. Kadızade Efendi Sultan, Murad'ı tütün içenlere karşı amansız davranmaya teşvik edenlerden biriydi. İlk zamanlarda halk tütün yasağına pek kulak asmamıştı. İnsan men edildiği şeye karşı haristir derler. Tütün gizli içilmeye başlandı. Hatta zararsız bir duhan hakkında neyler bunca dikkatler, duhanın ahi mazlumanı men eylen hüner oldur diye tütün yasağına tariz edenler oldu. Fakat bir duman keyfi uğruna kelle verenlerin sayısı kabardıkça, başta İstanbul gelmek üzere bütün imparatorluk halkını ciddi bir endişe aldı. Öyle ki hemen her sabah sokaklarda 40-50 ceset görülüyordu. Cellatlar tütün içerken tutulanların başlarını vurup kellelerini koltuklarının altına bırakıyor, padişah emri mucibince ne için öldürdüklerini anlatmak için çubuğu da kesik ağaçın ağzına veriyorlardı. Tütün içenleri arayıp yakalamak için bir hafiye teşkilatı kurulmuştu. Bunlar geceleri bir hırsız gibi şüphelendikleri evlerin bekar odalarının damlarına çıkarlar, bacaları koklayarak tütün kokusunu ararlardı. Zira tiryakilerin bir baskın olursa tütün içtikleri yere tütünün dumanı ve kokusu sineceğinden çubuklarını evlerinin ocakları içinde tüttürdükleri söyleniyordu. Bu hafiyeler yazında mesire yerlerine dağılırlar, kırlarda, çayırlarda iyi şu işret eden olur mu, tütün içen bulunur mu diye gözetlerlerdi. Hatta bizzat padişah yaz ve kış gece ve gündüz tebdil gezerdi. Devrin büyük ulemasından ve hür fikirleriyle tanınmış simalarından, Kadızade Efendi'nin de dolayısıyla düşmanlarından Şeyh Sivasizade Efendi anlatırmış. Efendi bir gün bazı sadık yaranıyla kağıthanede İmrahor Köşkü'ne gitmiş. Bir kır yemeği yiyerek tasavvuftan, şiirden konuşurlar imiş. Birdenbire sandalla 4. Murat gelmiş, yanaşmış ve adam gönderip önlerinde ne varsa toplattırmış. Meğer kitapları arasında Şeyhülislam Yahya Efendi'nin de divanı varmış. Padişah Yahya Efendi'ye fevkalade hürmet ederdi. Kendisine getirilen şeyleri teker teker bizzat gözden geçirdikten sonra bu bizim efendinin divanıdır diye Yahya divanını bir müddet karıştırmış ve sonra kitaplarıyla seyre giden ulemaya ve tesbih ve seccadesiyle dervişlere, kalemiyle kağıdıyla giden katiplere bizim sözümüz bir veçile taarruzumuz yoktur. Hemen kendi alemlerinde olsunlar diyerek çekilip gitmiş. Fakat Sivasizade Efendi ile yaranı da o esnada hayli korku geçirmişler. Tütün, içki, afyon gibi bütün mükeyyifat yasakları bu hükümdarın ölümüne kadar cezası ölüm olmak üzere bütün şiddetiyle devam etmesine rağmen keyif iptilasının önüne geçilememişti. İçe çekilecek birkaç nefes duman için ölüm tehlikesini göze alan tiryaki kahramanlar ve fedailer her zaman her yerde bulunmuştu. Öyle ki mesela 1638 yılında 4. Murat Bağdat seferine çıktığında kendi kumandası altındaki orduyu Hümayun'da bile gizli olarak tütün içenler pek çoktu. Birkaç vaka kaydederim. Ordu Üçpınar menziline konduğunda gece kuytu bir yere çekilip tütün içen 11 kişi tebdil dolaşan 4. Murat tarafından bizzat yakalanmış ve derhal idam olunmuşlardı. İçlerinden biri mukabele halifesi Ütücüzade lakabıyla tanınan oldukça yüksek bir memur, biri de kapıcı başıydı. Reha menzilinde ikisi yeniçeri olmak üzere 14 tütün tiryakisi yakalanmış ve gündüz ordugâhta alenen katledilmişlerdi. Halep'te 20 kişi idam olunmuştu. Ordu ilerledikçe her menzilde 5'er 10'ar 20'şer tütün içer yaramazlar suçüstü yakalanıyor, idam ediliyor, ibret olmak üzere asılanlardan bazılarının çubukları ağızlarına verilerek teşhir ediliyordu. Fakat bu ölüm cezaları kimseye ibret olmuyordu. Sadece ortalığa dehşet saçıyordu. Naima şöyle anlatır. Bu duhan içenlerin kimi orduda eli ve ayağı kırılıp siyaset olunur ve kiminin eli ve ayağı otağı Hümayun önünde kırılır, kiminin boynu vurulurdu, kimini 4 parça ederlerdi. Bir gün gayet güzel cins bir at üzerinde fevkalade kıymetli eğer takımıyla bağlandığı yerden boşanmış, başıboş geze dolaşa padişahın otağı önüne kadar gelmişti. Orada yakalanan hayvan sahibinin bulunması için dellala verilip ordu içinde gezdirilmiş ve kimse hayvana sahip çıkmamıştı. Bunun üzerine şüphe uyanmış, üzerindeki eğer araştırılmış, iç tarafta gizli bir göz içinde bir tütün lülesiyle bir kese tütün bulunmuştu. Sahibinin de başı korkusundan hayvanı feda ettiği anlaşılmıştı. Şurasında kaydetmek lazımdır ki tütün yasağının bu en şiddetli devrinde kolayca gizlenebilmesi için birkaç nefeslik tütün alabilecek mini mini lülelerle gayet kısa 2-3 parmaklık çubuklar kullanılmıştı. Mükeyyifata karşı şiddetli yasaklar koyan 4. Murad'ın kendisi mahrem yaranıyla gece gündüz içer bir ayyaştı. Ölümü de içki yüzünden tutulduğu sirozdan olmuştu ve Bağdat seferinden döner dönmez ölüm döşeğine yatmıştı. Bu padişahın ölüm haberi yayılır yayılmaz, imparatorluğun her tarafından kahvehaneler derhal açılmış, tütün keseleri meydana çıkarak çubuklar tellendirilmişti. Yalnız İstanbul'da korku bir müddet daha devam etmişti. Yıllarca tütün yasağının kaldırıldığına dair yeni bir emir çıkmamış, yasak kendiliğinden tavsamıştı. Şu vaka buna güzel bir misaldir. Hicri 1062 yılında genç padişah 4. Mehmet bir gün soğuk çeşmede alay köşkünün penceresinde oturuyordu. Sokaktan ellerinde çubukları alenen püfür püfür tütün içerek iki adam geçti. Padişah pencerede gördükleri halde çubuklarını gizlemediler. 4. Mehmet derhal yakalanıp köşkün önünde idamlarını emretti. Fakat Musahip ve Nedimleri bir tütün için Allah yapısının yıkılamayacağını söylediler. Adamlar çevrilip alay köşkü önünde falakaya yıkıldı. Tabanlarına birkaç değnek indirildikten sonra serbest bırakıldı. Bu vakanın üzerinden çok geçmedi, İstanbul kahvehaneleri de birer ikişer açılmaya başladı. Bekar hanlarının kapıları seyyar, çubukçu, lüleci ve tütüncü esnafıyla doldu. Şurasında kaydetmek lazımdır ki, tütün nispeten yeni olduğundan ve tütün yasağı da bir ara çok şiddetli olarak tatbik edildiğinden, tütüncü esnafı için diğer esnafta olduğu gibi lonca teşkilatı kurulamamıştı. Kendilerine devlet murakibesini görecek bir kahya tayin edilmemiş, tütüncüler başıboş esnaf olmuştu ve hemen hepsi de Yahudiydi. Memleketimize henüz tütün ziraati de başlamadığından İngilizler ve Hollandalılar tarafından getiriliyor ve çok pahalıya satılıyordu. Yahudi tütüncüler tütünün fiyatını düşürüp herkes tarafından kullanılabilmesini temin edebilmek için içine çınar yaprağı, armut kurusu, incir yaprağı katarlardı. Bal ve pekmezle ıslatıp hususi bir koku verirlerdi. Bu suretle kendi kârları da çok fazlalaşırdı. Ancak 1725'tedir ki Hicri 1138, tütüncüler bir esnaf loncası teşkilatına bağlandı ve kendilerine bir kahya tayin edildi. İlk tütüncüler kahyası Mustafa Çelebi isminde, zamanının has tütünden anlar namlı bir tiryakisidir.